Üçüncü ayrım, sıra sizde zor kullanma olarak hukuk devlet ve zor kullanma ünitenin ilk kısmında. Hukuk sözcüğünün bizlere ilk olarak kuralları hatırlattığını ancak hukukun daha geniş bir anlam ve olgular bütününe gönderme yaptığını belirtmiştik. Bir önceki başlık altında gördüğümüz gibi, hukuk ve devlet neredeyse eş anlamlı kullanılabilirken hukukun ve devletin önemli bir özelliği, örgütlü yargılamaya sahip olmasıdır. Dolayısıyla hukuk sözcüğünün, hukuk kurallarının yanında fiili bir yargılama etkinliğine de zorunlu olarak gönderme yaptığını belirtmiş oluyoruz. 12. Hukukun temel kavramları devletin zor kullanma gücü hukuka uyulduğu sürece pek hissedilmez. Hukukun gerekleri yerine getirilmedikçe zor kullanma gücü giderek artar. Yaptırım hukuk düzenine aykırı durumlara hukukun verdiği tepkidir. Devletin, dolayısıyla da hukukun bir başka önemli özelliği, zor kullanmasıdır. Sıradan bir vatandaş için devletin zor kullanan, cebir uygulayan bir örgüt olması ilk bakışta göze çarpmayabilirse de, devlet varlığını zor kullanmaya borçludur. Devletin bu yönü, öncelikle kuruluşu sırasında bütün çıplaklığıyla görünür haldedir. Devletin kurulması ve iktidarın güçlenmesi sonrasında, zor kullanma istisnai bir nitelikmiş gibi görünür. Zira devlet sürekli ve görünür şekilde zor kullanıyor ise ya iktidarını tam olarak sağlayamamıştır yahut da toplumda bir meşruiyet sorunu bulunmaktadır. Olağan dönemlerde devlet, çeşitli aygıtlarla zor kullanmayı en aza indirmeyi hedefler. Ne var ki her kural ihlali, devletin zor kullanma gücünün özellikle kuralları ihlal edenler tarafından hissedilmesine neden olur. Devletin zor kullanma gücü, hukuk kurallarının yaptırımları olarak ortaya çıkar. Bu güç, ihlal edilen kuralın niteliği ile uygulanan yaptırımın tür ve ağırlığına oranla ve yaptırıma maruz kalan kişinin, aleyhine verilen karara uymasına veya direnmesine göre değişen derecelerde ortaya çıkar. Söz gelimi, bir kişi borcunu ödemeyi geciktirmiş olsun. Hukuk kuralları, borçların söz verilen zamanda ödenmesi gerektiğini söylerken, ödememe durumunda alacaklının bu borç için dava açabileceğini, faiz ve belli şartlarda borcun ödenmemesi nedeniyle uğranan zararın tazmin edilmesini isteyebileceğini söyler. Böylece, ilk aşamada, borcun ödenmemesinin yaptırımı, yargılama masraflarının yanında ayrıca faiz ve tazminat ödenmesidir. Eğer borçlu bu aşamada mahkemece takdir edilen miktarı öderse, aleyhine başkaca bir işlem yapılmaz. Ancak borç yine ödenmez ise, yine hukukun gerektirdiği şartlar çerçevesinde alacaklı borçlunun mallarına devlet görevlileri vasıtasıyla haciz konulmasını, söz konusu malların satılarak alacağının bu satımdan elde edilen parayla ödenmesini talep edebilecektir. Borçlu, haciz işlemleri sürecinde yükümlülüklerini yerine getirmez, söz gelimi mal beyanında bulunmaz, mallarını kaçırır ve mallarını haciz etmeye gelen memurlara direnirse, yeni tazminatlara, para cezalarına ve hatta hapis cezasına çarptırılabilecektir. İlk başta basit bir dava dilekçesi ile başlayan süreç, devletin fiziksel şiddete başvurmaya yetkili görevlilerinin de işe karıştığı daha sert bir cezalandırmayla sonlanabilir. Özetle, devletin zor kullanma gücünün, hukuka uyulduğu durumda pek hissedilmediğini, ancak hukukun gerekleri yerine getirilmedikçe, gittikçe artan bir oranda bu zor kullanma gücünün muhatabı olunacağını söyleyebiliriz. Yaptırım hukuk kurallarının ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden kişilerin istemedikleri durumlarla karşılaşabileceklerini söylemiştik. İşte devletin hukuk kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla kuralların ihlali durumunda, ihlal eden kişilerin istemedikleri bir durumla karşı karşıya bırakılmalarına, yaptırım adı verilir. Ancak yaptırım, geniş anlamıyla ele alınacak olursa, sadece ihlal durumunda ortaya çıkmaz. Bir yandan hukuk kuralına uyulmasını sağlamak, dolayısıyla da hukukun kurduğu düzenin devamı için daima bir tehdit olarak bireylerin karşısında dururken diğer yandan, kuralın ihlal edilmesiyle bozulan hukuksal düzen yaptırım vasıtasıyla mümkün olduğunca eskisine benzer bir şekilde yeniden kurulmaya çalışılır. Tanımımızı yenileyecek olursak yaptırım, Hukuk düzenine aykırı durumlara hukukun verdiği tepkidir. Yaptırım, hukuka özgü bir kavram ve uygulama değildir. Nitekim diğer kural türlerini ele alırken yaptırım kelimesini bazen kullanarak bazen de bu kavrama işaret ederek kurallara uyulmamasının sonuçlarından bahsetmiştik. Tekrarlayacak ve genel olarak değerlendirecek olursak, bir kuralın olduğu yerde mutlaka yaptırım vardır. Yaptırımsız bir kuraldan bahsetmek anlamsızdır. Zira olması gerekeni veya yapılması gerekeni işaret eden dilsel bir ifade, eğer yaptırımla desteklenmemiş ise böyle bir ifadeye kural değil, temenni, arzu, istek, hayal ve benzeri adı veririz. Eğer bir ünite, kurallar, devlet ve hukuk 13 açıkça kural olma iddiasında olan dilsel bir ifade, söz gelimi meclis tarafından çıkarılan bir yasa, yaptırımdan yoksun ise biçimsel olarak bu ifadenin adı yasa bile olsa, meclisin yasa yapımında bir hata yaptığını, hukuk aracılığıyla uygulama imkanı olmayan bir yasa çıkarıldığını söylemek durumunda kalırız ki, artık bu dilsel ifadeyi yasa olarak adlandırmak pratik hayatta çok da anlamlı olmayacaktır. Belirtildiği üzere, her kural türü şöyle ya da böyle bir yaptırıma sahiptir. Ahlak kuralları söz konusu olduğunda yaptırımın iki boyutu vardır. İlk olarak kişi, kendi eylemlerine yönelik koyduğu kurala aykırı davranmak suretiyle, kendi kendiyle çelişkiye düşer. Bunun sonucu vicdan azabı adını verdiğimiz ruhsal bir huzursuzluktur. İkinci olarak, toplumun genel ahlaki değer yargılarına aykırı hareket edilmiş ise kişi diğerleri tarafından kınanacak, ayıplanacaktır. Bu iki sonucun bilgisi, kişiyi ahlaka uygun hareket etmeye zorlar. Din kuralları söz konusu olduğunda da din kurallarına aykırı davranmanın yine din tarafından belirlenmiş sonuçları, yani Tanrı'nın hoşnutsuzluğuna konu olmak, Tanrı'nın gazabını çekmek ve öte dünyada Tanrı'nın azabına maruz kalma korkusu, bir yaptırım olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte, daha önce de belirttiğimiz gibi, din kurallarına dayanılarak bu dünyada uygulanan maddi yaptırımların, burada izlenilen bakış açısıyla, dini yaptırımlar değil, hukuki yaptırımlar olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Nihayet örf ve adet kurallarına, moda kurallarına, görgü kurallarına aykırı eylemler, ayıplama, kınama, dışlanma ve hatta hayata yönelmiş saldırılar olarak ortaya çıkabilmektedir. Hukuk alanındaki yaptırımlara dönecek olursak, yaptırım, ihlal edilen hukuk kuralının niteliğine ve hukuka aykırılığın gerçekleşme tarzına göre değişir. Hukuk, kendi kurduğu düzenin devamını öngördüğüne göre, bu düzene ait olmayan bir eylem, en basitinden, hukuk tarafından tanınmayacaktır. Söz gelimi, resmi memur tarafından gerçekleştirilmedikçe, gündelik dilde ne ad verilirse verilsin. Bir nikahın kıyıldığından bahsetmek, bir çiftin evlendiğini, bu kişilerin karı koca olduğunu söylemek mümkün değildir. Daha doğru bir ifade ile gündelik dilde ve kişiler arası ilişkilerde, resmi nikah kıyılmaksızın, söz gelimi dini nikah kıyarak evlendiklerini söyleyen bir çifte karı koca muamelesi yapılıyor olabilir. Ancak bu çiftin nüfus kayıtları, miras işlemleri, çocuklarının nüfus kayıtları gibi hukuki meselelerde böyle bir birliktelik evlilik olarak kabul edilmeyecektir. Aynı çerçevede hukuk, söz gelimi Türk hukuku, aynı cinsten kişilerin evlenmesine izin vermez. Böyle bir evlilik iddiasını tanımaz. Yine Türk hukukunda evli olan bir kişinin ikinci bir evlilik yapması mümkün değildir. Böylece hukuk düzeni, aile hukuku çerçevesinde bireylerin birlikteliklerine yönelik kurduğu heteroseksüelliğe karşı cinslerin birlikteliği ve monogamiye, tek eşli evlilik, dayanan ve seküler nitelikli sistemi korumuş ve devam ettirmiş olmaktadır. Hukuk düzenince tanımlanmayan bir eylemin tanınmamasının yanında hukuk, kurallara aykırı davranılmasına çeşitli tepkiler verir. Bunun en bilineni cezadır. Bazı hukuka aykırı hareketler söz konusu olduğunda, devlet hukukun gerektirdiği sonucun doğmasını zor kullanarak sağ yaptırımsız kural olmaz. Yaptırımla desteklenmemiş bir ifade olsa olsa temenni, arzu ya da istek olur. Bu mekanizmaya, cebre icra, zorla yerine getirme denir. Kişilerin uğradıkları zararların tazmin edilmesi de hukuktaki yaptırımlar arasında yer alır. Nihayet hukuki işlemler, hukuka aykırı bir şekilde yapıldı iseler yine hukuk tarafından geçersiz kabul edilebilirler. Aşağıda bu yaptırımları biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Yaptırımın türleri, yaptırımın türleri ceza, cebri, icra, tazminat, geçersizlik ve 14 hukukun temel kavramları ceza mahkemelerinin suç sayılan eylemler için öngördüğü cezalar, hapis cezası ve adli para cezasıdır. Türkiye'de idam cezası 2002 yılında kaldırılmıştır. Ancak 1984'ten sonra hiçbir idam cezası infaz edilmemiştir. Ceza yaptırım kelimesi genellikle ilk olarak ceza hukuku alanındaki yaptırımları, yani ceza mahkemeleri tarafından Türk Ceza Kanunu ile özel cezai düzenlemeler içeren kanunlar çerçevesinde verilen hapis cezası ve adli para cezası gibi cezaları çağrıştırır. Hukuk düzeni içerisinde ceza mahkemeleri dışında verilen cezalarda bulunmaktadır. Bunların bir kısmı idare tarafından uygulanan yaptırımlardır. İdare, hukukun kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde çeşitli durumlarda idari para cezası verebileceği gibi, kamu görevlileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin üyeleri ve öğrenciler, disiplin cezalarına çarptırılabilir. Nihayet idare, ruhsat iptali, bir mesleğin icrasından men gibi kararlarla ceza anlamına gelebilecek yaptırımlar uygulayabilmektedir. Şimdi hukukun öngördüğü cezaları ana hatlarıyla ele alabiliriz. Bazı hukuka aykırı eylemler, hukuk düzeni tarafından suç olarak kabul edilir. Hangi eylemlerin suç olarak kabul edileceği, siyasal iktidarın güttüğü suç politikası tarafından belirlenir. Bir eylemin suç olarak belirlenmesinde, eylemin kamu düzenini bozduğu düşüncesi temel alınır. Ancak kamu düzeninin ne olduğu, bozulmasının ne anlama geldiği, ne zaman bozulmuş sayılacağı yine siyasal iktidarın suç politikasınca belirlenecektir. 8. ünitede biraz daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiniz ceza hukuku, suç olarak belirlenmiş eylemler için çeşitli cezalar belirler. Bu cezalar, yine suç politikasının ilgili eylem için öngördüğü ağırlığa göre hem tür hem de şiddet açısından farklılık gösterir. Ceza mahkemelerinin suç sayılan eylemler için yaptırım olarak öngördüğü cezalar, hapis cezası ile adli para cezasıdır. Hapis cezası ile cezalandırılan kişinin özgürlüğü elinden alınmakta, kişi hapishane koşulları içerisinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Hapis cezası, suçun niteliğine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası olarak belirlenebilir. Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam ederken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında bu durum sıkı güvenlik rejimine tabidir. Süreli hapis cezası ise en az bir ay, en fazla ise 20 yıl olan hapis cezasıdır. Bir yıl ve daha az süreli hapis cezaları kısa süreli hapis cezası olarak kabul edilir. Türk Ceza Kanunu'nun 50. maddesine göre kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre, adli para cezası, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma, mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılma şeklindeki alternatif cezalara çevrilebilir. Adli para cezası ise suç oluşturan eylem için mahkeme tarafından belirlenecek gün sayısının, her gün için yine mahkemenin kişinin ekonomik ve diğer kişisel hallerini dikkate alarak kanunda belirlenen sınırlar çerçevesinde belirleyeceği karşılığıyla çarpılması sonucu bulunan miktardır. Bu ceza devlet hazinesine ödenir. Bu cezaların yanında, suçun niteliğine göre kişilerin belli haklardan mahrum bırakılması, suç işlemede kullandıkları eşyaların müsaade edilmesi, mülkiyetinin devlete geçmesi, suç işlemek suretiyle edinilen kazancın müsaade edilmesi, akıl hastalarına yönelik özel önlemlerin uygulanması gibi güvenlik tedbirleri adı verilen ceza hukuku yaptırımları da bulunmaktadır. Ceza konusunda hatırlatmamız gereken bir nokta, Türk hukuk sisteminde halihazırda idam cezasının bulunmadığıdır. İdam cezası, 2002 yılına kadar hukuken kabul edilen bir ceza türü idi. İdam cezası mahkemeler tarafından verilmekle birlikte, 1. Ünite, kurallar, devlet ve hukuk 15 cezanın infaz edilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yönde bir karar alması gerekiyordu. Meclisin verdiği son infaz kararı, 24 Temmuz 1984 tarihlidir. Belirtildiği üzere hukuktaki ceza niteliği taşıyan yaptırımlar sadece ceza mahkemeleri tarafından verilmez. İdarenin de bazı durumlarda cezalandırma yetkisi vardır. Ancak hemen belirtmeliyiz ki, idarenin verdiği bu cezaların hukuka uygunluğunu idari yargıda denetlettirmek imkanı her zaman vardır. İdarenin cezalandırma yetkisi öncelikle idari para cezaları ile ortaya çıkar. Çeşitli kanunlarla idareye tanınan yetkiyle, idari görevliler belli durumlarda yine kanunlarla belirlenen para cezaları verebilirler. Söz gelimi kabahatler kanunu çerçevesinde emre aykırı davranış, dilencilik, kumar, sarhoşluk, gürültü, rahatsız etme, tütün mamullerinin tüketilmesi, kimliği bildirmeme, çevreyi kirletme, afiş asma, silah taşıma gibi eylemler için para cezası verilebilir. Bunun yanında trafik kanunu çerçevesinde verilen trafik cezaları idari para cezalarıdır. Ayrıca pek çok kanunda, özellikle idareye yapılması gereken bildirimlerin zamanında yapılmaması nedeniyle idari para cezası verilebilmesine düzenlenir. İdarenin uyguladığı ceza niteliğindeki yaptırımlar sadece idari para cezaları değildir. Kanun ve yönetmeliklerde yer alan şartlara aykırı bir şekilde işletilen iş yerleri veya imalathanelerle ilgili olarak yetkili makamlar idari para cezaları verebilecekleri gibi, geçici bir süreyle iş yerinin kapatılmasına, hatta iş yeri açma ruhsatının iptal edilmesine karar verebilirler. Yine kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin üyeleri, hukuka aykırı faaliyetleri nedeniyle geçici süre ile mesleklerini yapmaktan men edilebilirler. Bunun yanında idare hukuku alanındaki önemli bir yaptırım türü, kamu görevlileri ile öğrenciler hakkında verilen disiplin cezalarıdır. İlgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan eylemlerde bulunan kamu görevlileri veya öğrenciler uyarma, kınama, meslekten çıkarma, kayıt silme gibi cezalara çarptırılabilirler. Cebri icra, cebri icra, kelime anlamı itibarıyla zorla yerine getirme demektir. Bazı hukuk kuralları, kişilerin bazı eylemleri yapmalarını emreder. Bu durumu yukarıda, zorunlu tutmak veya mecbur kılmak şeklinde ifade etmiştik. Söz gelimi, bir ev kiralamış olun. Kiralanan ev, kira bedeli, ödeme şartları, kira süresi gibi hususlar hakkında anlaşmış olmanızla ev sahibi ile aranızda bir kira sözleşmesi kurulmuş olur. Bu sözleşme çerçevesinde, mesela, her ayın ilk 5 günü içerisinde kararlaştırılan kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırmayı kabul etmiş olabilirsiniz. Eğer kararlaştırılan süre içerisinde kiranızı ödemezseniz ve hukukun öngördüğü diğer şartlar da gerçekleşmiş olursa, ev sahibi kira bedelini sizden faiziyle birlikte isteyebileceği gibi, evden çıkmanıza karar verilmesi için mahkemeye de başvurabilir. Kira bedelini ödemekte direnmeniz durumunda, icra daireleri vasıtasıyla eşyalarınız haciz edilebilir ve satılabilir. Satımdan elde edilen parayla da ev sahibine alacağı ödenir. Üstelik eğer mahkeme sözleşmeye uymamanız nedeniyle evi tahliye etmenize, boşaltmanıza karar verirse ve siz bu karara da direnirseniz, icra memurları, gerekirse kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla eşyalarınızı evin dışına çıkarabilir. Bu anlatım çerçevesinde cebri icrayı, bazı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, devletin zor kullanma gücüyle bu yükümlülüğün gereklerini bizzat yerine getirmesi olarak tanımlayabiliriz. Özel hukukun cebren icrası, borç ilişkileri dışında da ortaya çıkar. Söz gelimi bir velayet davasında, yani boşanmış bir çiftin çocuklarının kimin yanında yaşamaya devam edeceğine karar verilmesinin talep edilmesi durumunda yine cebri icra, cebri icra, zorla yerine getirme demektir. hukukta kişiler tarafından yerine getirilmeyen yükümlülüklerin devlet eliyle zorla gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Kolluk kuvvetleri, kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirmek faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organları, polis, zabıta, jandarma, sahil güvenlik ve benzeri. 16. Hukukun temel kavramları cebri icra mekanizmasının varlığı bile insanların hukuka uymasında etkili olur. Tazminat, genellikle zararın parasal değerine karşılık gelen bir ödeme yükümlülüğüdür. Ya başvurmak gerekebilir. Çocuğun, dava süresince yanında kaldığı tarafın, mesela babanın değil de annenin velayetinde kalmasına karar verilmesi ve babanın çocuğu anneye teslim etmemekte direnmesi durumunda, yine icra memurları, gerektiği takdirde kolluk kuvvetlerinin, polis veya jandarmanın yardımıyla çocuğu babadan alarak anneye teslim ederler. Mahkeme ve cebri icra süreçlerinde yapılan masrafların da uyuşmazlıkta haksız bulunan kişi tarafından ödenmek zorunda olduğu düşünülecek olursa, cebri icra, hem hukuk kurallarının gerektirdiği durumun devlet eliyle zorla yerine getirilmesini sağlamış olur, hem de kişinin olağan durumun dışında bir yük altına girmesine neden olur. Böyle bir mekanizmanın işlemesiyle bir yandan hukukun öngördüğü düzen ayakta tutulur, diğer yandan sırf bu mekanizmanın varlığı bile kişilerin hukuk kurallarına daha baştan uygun davranmasını sağlar. Tazminat hukuk kurallarının ihlal durumunda yaptırımlar öngörmesinin ilk amacının hukuka uyma davranışının sağlanarak hukukun öngördüğü düzenin ayakta kalması olduğunu belirtmiştik. Yaptırımın değindiğimiz ikinci amacı ise hukuka aykırı eylemle bozulan düzenin mümkün olduğunca eski haline getirilmesiydi. Nitekim cebri icrada, hukuka aykırı eylemler söz konusu olduğunda hukukun öngördüğü düzen devlet eliyle zorla kuruluyordu. Ne var ki özel hukuk alanındaki bazı hukuka aykırı eylemlerin sonuçları, cebri icra vasıtasıyla düzenin yeniden kurulmasına uygun değildir. Bir kişi hukuk kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle bir başkasına zarar vermiş ise zararın giderilmesi, tazmin edilmesi gerekir. Tazminat, genellikle zararın parasal değerine karşılık gelen bir ödeme yükümlülüğüdür. Tazminat, borç ilişkisinin koşullarına uyulmamasından doğan zararlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Cebri icra başlığı altında, kira sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlığı örnek göstermiştik. Yine bir kira sözleşmesi bulunduğunu, ancak uyuşmazlığın, kiracının kiraladığı eve zarar vermesinden kaynaklandığı düşünelim. Hukuk kurallarına göre kiracının borçlarından birisi, kira süresinin sonunda kiraladığı şeyi hasarsız bir şekilde iade etmektir. Ancak kiralanan şey, örneğimizde ev, hasar görmüş ise, böyle bir durumda artık cebri icra yoluna başvurmak mümkün değildir. Ev sahibinin uğradığı zarar tazmin edilmelidir. Hatta ev sahibi, kiracı çıktıktan sonra eve verilen zarar nedeniyle bir süre evini kiraya veremedi ise, bu süre içerisinde elde etme ihtimali bulunan kira gelirinden mahrum kaldığı için de zarara uğramış sayılacağından, kiracının aleyhine hükmedilecek tazminat, sadece eve verilen zararın karşılığı ile sınırlı olmayacak. Mahrum kalınan kira geliri de tazminat miktarına eklenecektir. Tazminat, borç ilişkisinin koşullarına uyulmamasının yanında, hukukta haksız fiil adı verilen eylemlerden de doğabilir. Haksız fiil, hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar verilmesidir. Söz gelimi kişi, hatalı kullanımı sebebiyle otomobiliyle bir yayaya çarpar ve yaralarsa yaraladığı kişinin hastane masraflarını, tedavi ve iyileşme süresince çalışamamasından kaynaklanan zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Haksız fiil sorumluluğu, bazen ceza sorumluluğuyla aynı anda var olabilir. Ceza sorumluluğunda bir kişi ceza kanunlarına aykırı hareket etmekte ve çoğunlukla başkalarına zarar vermektedir. Söz gelimi, hatalı kullanımı nedeniyle otomobiliyle yayaya çarparak yaralayan kişi, haksız fiil sorumluluğu yanında, aynı zamanda ceza sorumluluğuna da sahip olabilir. Böyle bir eylemle kişi, Hem verdiği zarardan dolayı yaralanan kişinin zararını tazmin edecek hem de ceza yargılaması sonucunda verilecek hüküm çerçevesinde cezalandırılacaktır. Ceza davasının sonun 1. Ünite Kurallar, Devlet ve Hukuk 17'de bu kişiye bir para cezası verilmesi mümkündür. Bu durumda aynı eylemden dolayı iki defa para cezası ödemek zorunda kalacaktır. Ancak bunlardan ilki zarar gören kişiye, uğradığı zarar miktarınca ve bu zararı karşılamak üzere ödenecek. İkincisi ise, işlediği suçun karşılığı olarak devlete ödenecektir. Tazminatın, idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan zararların karşılanması durumunda da ortaya çıkması mümkündür. Hukuk devleti ilkesinin en önemli özelliklerinden birisi, idarenin, yani devletin bütün işlem ve eylemlerinin yargı denetimine açık olmasıdır. Aynı zamanda devlet görevlilerinin görevleri nedeniyle yapmış oldukları eylemlerle vatandaşlara verdikleri zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Tazminat konusunda son olarak söylenmesi gereken, bahsedilen zararın sadece maddi zararlar olmadığıdır. Kişi, hukuka aykırı kusurlu eylemiyle, bir başka kişiye, ortada maddi bir zarar olmasa da, acı ve ıstırap çektirmiş olabilir. Söz gelimi, hatalı kullanımı sebebiyle yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan kişi, ölenin yakınlarında büyük bir acıya neden olabilir. Böyle bir durumda mahkeme, toplumsal ve ekonomik koşulları da dikkate alarak, bu acıya bir maddi değer biçerek, zarar veren kişinin manevi tazminat adı altında bu miktarı ödemesini isteyebilecektir. Geçersizlik hukuk düzeni, günlük hayattaki çeşitli irade açıklamalarımıza hukuki sonuçlar bağlar. Söz gelimi bir semt pazarında sebze satan satıcı sebzelerin fiyatını yazarak bir irade açıklamasında bulunmuştur. Hukuk açısından bu irade açıklaması, satım sözleşmesi yapmanın ilk aşamasıdır. Bu pazarcıdan bir kilo sebze tartmasını isteyen müşteri de bu iradesini açıklamak suretiyle satım sözleşmesi yapmayı kabul etmiş olur ve böylece bir sözleşme kurulur. Hukuk, bu tip hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş irade açıklamalarını hukuki işlem olarak isimlendirir. Her hukuki işlemin hukuk düzenince tanınan ve sonuç doğuran bir hukuki işlem olarak kabul edilebilmesi için, yine hukuk düzenince kabul edilmiş çeşitli koşullar vardır. Ancak hukuki işlemlerin bu koşullar yerine gelmeden gerçekleştirilmiş olması pekala mümkündür. Bu durum hukuka aykırılık yarattığından, yine hukuk düzeni böyle hukuki işlemlerin geçersiz olduğunu kabul eder. Hukuk düzeni, hukuki işlemlerin varlık kazanabilmesi için bazı unsurları kurucu unsur olarak kabul eder. Bu unsurların yokluğunda ise söz konusu hukuki işlem yok hükmündedir. Böyle bir işleme dayanılarak hak talep edilmesi mümkün değildir. Söz gelimi Türk Medeni Kanunu, resmi memur önünde yapılmayan evlenmenin yok hükmünde olduğunu belirtir. Aynı şekilde, kamu görevlisi olmayan bir kişinin kamu görevlisiymiş gibi idari bir işlem yapması durumunda yahut yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki organ ve makamların birbirlerinin alanına giren konularda işlem yapmaları durumunda yapılan işlem yok hükmündedir. Bazı durumlarda ise hukuki işlemin tamamlanmış sayılması için gerekli sayılan bazı koşulların gerçekleşmemiş olması, bu işlemlerin geçersiz sayılmasını gerektirir. Özel hukukta bir hukuki işlemin geçersizliği, hükümsüzlük ve iptal edilebilirlik başlıkları altında incelenir. Hükümsüzlük, butlan, mutlak butlan, hukuki işlem, hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş irade açıklamaları. Geçersizliğin türleri 1-1 yokluk hükümsüzlük, butlan, iptal edilebilirlik, nisbi butlan. 18. Hukukun temel kavramları idari işlemlerde hukuka aykırılık halinde iptal edilebilir. Sıra sizde 2 hukuk, ahlak ve din kuralları gibi içinde yaşadığımız evreni anlamlandırmaya çalışır. İşlemin geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirdiği kabul edilenlerin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkar. Yokluk durumunda işlemlerin hukuk dünyasında hiçbir zaman var olmadıkları kabul edilirken, hükümsüzlükle geçersiz olan işlemler vardır. Hukuki işlem olarak varlık kazanmışlardır. ancak baştan itibaren geçersiz oldukları kabul edilir. Tarafların anlaşması veya zamanın geçmesiyle işlem geçerli hale gelmez. Bir dava sırasında işlemin bu niteliği fark edilirse, hakim kendiliğinden bu durumu dikkate alır. İptal edilebilirlik, nisbi butlan durumunda ise işlemin yapılmasında ortaya çıkan hukuka aykırılığın nispeten daha hafif olduğu kabul edilir. Bu durumda hukuki işlem varlık kazanmış ve hukuki sonuç doğurmaya başlamıştır. İptal edilebilir hukuki işlemler, kendiliğinden geçersiz olmamakla birlikte, taraflardan birisinin talebi sonucunda iptal edilebilir. Ancak iptal talebinde bulunmak için öngörülen sürelerin geçmesiyle geçerli hale gelir. Dava konusu olduğu takdirde, hakim hükümsüzlük durumunda olduğu gibi kendiliğinden iptal kararı veremez. Hukukun diğer dallarında da hukuka aykırı bir şekilde verilmiş kararların her zaman iptal edilmesi mümkündür. Söz gelimi idari makamların yukarıda değindiğimiz yokluk durumundan farklı olarak hukukun gereklerine aykırı verdikleri kararlar, talep üzerine yine idare tarafından yahut yargı tarafından iptal edilebilir. Kuralların, özellikle de hukuk kurallarının yaptırımsız olup olamayacağını, yaptırımsız bir hukuk kuralının ne anlama gelebileceğini tartışın. Düzen ve değer olarak hukukun ilk bakışta kurallardan oluştuğunu belirtmiştik. Pek çok farklı türdeki kural arasından hukuk kuralı olarak niteleyebildiklerimiz, devlet tarafından çıkarılmış kurallardır. Yine belirttiğimiz gibi, esasında hukuk sözcüğü kurallar dışında daha geniş bir anlam ve olgular bütününe gönderme yapar. Bu geniş anlam ve olgular bütününün bir kısmını yargılama faaliyeti oluşturur. Hukukta gözlemlenen yargılama, örgütlü, kurumsal, egemenlik sınırlarının tamamında etkin, sürekli ve düzenlidir. Hukuki yargılama, diğer normatif sistemlerle karşılaştırma yapmayı gereksiz kılacak ölçüde somutlaşmış ve ayrıntılarıyla önceden belirlenmiştir. İktidarın ve hukukun yargılamayla birlikte zorunlu bir unsuru, yaptırımdır. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki, yaptırımın önemi kağıt üzerindeki varlığından değil, en azından belli bir oranda fiili olarak uygulanıyor olmasından kaynaklanır. Öyleyse, şu ana kadar anlattıklarımızdan, hukuk sözcüğünün sadece kuralları değil, aynı zamanda yargılamayı, yaptırımı ve fiili uygulamayı da kapsadığını kabul etmemiz gerekir. Üçüncü ayrımın sonu.